Kutsal İsyan 3, 8. ayrım sayfa 120. Kafile Reşadiye köyüne doğru ilerlemeye başladı. Kemal Bey'in tökezleyerek sarsılarak yürümeye çalışması Yunan askerlerinin mizah duygularını gıcıkladı. Hepsi birden sadistçe güldüler. Birisi son olarak "Hain!" diye arkasından bağırdı. Kemal Bey içinden "Bu herifler beni sağ bırakmazlar" diye düşünüyordu. Çünkü benim gibilerin azınlıkta olduğunu sanarak ellerine geçirdiklerini yakaladıkları yerde öldürememişlerse götürüp İzmir'de bir divanı harp komitesinden geçirdikten sonra kurşuna diziyorlar. Bakırçay'ın temiz çakıllar üzerinden sekerek giden sularına özlemle baktı. Hınçtan, öfkeden, sıcaktan dudakları çatlamıştı. Şu 10-15 kişi şu anda bütün Bergama halkını mı temsil ediyordu? Hele şu Hamit Çavuş denen tüy bozuk. Bu zavallı memleketin derin acısından bir zerresini duymak gücünde olmayan bir çiyandan, bir solucandan başka neydi? Yunan kumandanlığının vereceği birkaç kuruş mükafata bir Türk yurtseverini satmak ne korkunç, ne karışık, ne aşağılık, ne bayağı, ne rezilce bir işti. Kemal Bey bundan sonra padişah, sadrazam, Ali Kemal hainleri toptan bir milleti, bir memleketi satmak hakkına sahip olurlar da bir Çeçen Hamit Çavuş bir Türk subayını satmak hakkına neden sahip olmaz? Örnek önündeyken hiç onu taklit etmekten geri durur mu? Acaba şu güzel memleketin kurtuluşunu görmeden öldürülecek miyim? Kim bilir? Belki de bir kurmay subayı olduğum için Yunan kurmay başkanlığı benden habersizdirmek umuduna kapılır da geçici olarak hayatımı bağışlayabilir. Ondan sonra Allah kerim. Sıcak gittikçe artıyor, Kemal Bey kanter içinde koşarak rahvan giden eşraf atlarının gidişine ayak uydurmaya çalışıyordu. Tabur kumandanının mola verdiği ağaç altına varıldığında Hamit Çavuş attan inerek ötekileri de indirdi ve onları ikişer yaparak kumandana doğru yürüttü. "İşte Bergama halkı size memleketlerine hoş geldiniz diyor kumandanım," dedi. Ve elindeki 50 Bergamalının imza ve mührünü taşıyan Bergama'ya çağrış kağıdını verdi. Yunan kumandanının ak dişleri birdenbire şimşek çaktı. "Bergama şehrinin akıllı büyüklerini selamlarım, buyursunlar," dedi. Elinde ak teslim bayrağını taşıyan iyi giyimli Bergamalı zengin ilerledi. Hamit Çavuş'tan sonra kumandanın elini sıktı. Sonra sepetli adam ilerledi, kumandanın elini sıktı ve Hamit Çavuş'un yardımıyla sepetten ak bir somon çıkardı. Kumandana uzattı. Tuzu da kristal kase içinde Hamit Çavuş elinde tuttu. Kumandan büyük bir hoşnutlukla ekmekten bir lokma kopardı ve tuza banarak ağzına attı. Çiğneyip yuttuktan sonra Yunanca, "Biz Yunan milleti buralarda vaktiyle büyük medeniyetler kurduk ve küçük Asya milletlerini barış ve mutluluk içinde yaşattık. Şimdi de buraya barış ve medeniyet getiriyoruz. Hiçbir Türk'ün burnunu kanatacak değiliz. Yalnız şunun gibi," Kemal Bey'i gösterdi, "dik başlıları biraz terbiye etmeye çalışacağız. Haydi şimdi sağlıkla dönünüz güzel, eski ve medeni Bergama'ya. Orada inşallah el ele vererek yine büyük bir Bergama medeniyeti yaratacağız." Hamit Çavuş kafileyi ikişer yaparak ata bindirdi. Bergama'ya yollandılar. Tabur kumandanı Kemal Bey'i birkaç muhafızla gerideki karargaha gönderdi. Genç yüzbaşının şerefli, şanlı serüveni bundan sonra da sürüp gidecekti. Esir olarak İzmir'e götürülürken Kemal Bey orada bir süre kalacak, sonra eşsiz bir vatan savaşında yıldızlardan biri olmak ve kurtarıcılardan birincisi durumuna yükselerek iç ve dış düşmanları dize getirmenin tadını tadabilmek için acar zekasını kullanarak esirlikten kaçıp kurtulacak, yine cepheye dönecek, Soma cephesi kumandanlığını alarak düşmanla hürriyet içinde boğuşmanın ve savaşmanın tadını tadacaktı. Kader ona böyle bir yol çizmişti. Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin çalışkan adamı Çeçen Hamit Çavuş, bayrak, tuz ve ekmek töreninden sonra yine kafilenin önüne düştü. Atını oynatarak büyük bir başarının mutluluğu içinde Bergama'ya doğru yollandı. Arkasından kendi adamlarıyla 10 kişilik eşraf grubu geliyor, yaptıkları işte hoşnut, gülerek birbirleriyle konuşuyorlardı. 200-300 metre arkalarından da taburun öncüleri bir gezinti yapar gibi kaygısızca ilerliyordu. Saat 10'da Yunan ordusunun öncüleri üzerlerine yağan çiçek yağmuru altında Bergama'nın ilk evlerini geçtiler ve hükümet konağına doğru ilerlediler. Yahudi, Ermeni, Rum erkek ve kadınları Yunanlıları şiddetle alkışlıyordu. Şehrin Türk eşrafı da karşılamak üzere hükümet meydanına sıralanmışlardı. Tabur kumandanı Kaymakam Rasim Bey'i görmek istedi. Rasim Bey ciddi bir yüzle odasından dışarı çıktı ve Yunan kumandanına, "Bergama'nın işgali mütareke şartlarını açıkça ihlal etmektedir. Bergama'nın yegane sorumlu idarecisi olarak bu işgali protesto ederim. En yakın zamanda askerlerinizi Bergama'dan çekmenizi talep ederim," dedi. Yunan tabur kumandanı bunun üzerine centilmence gülümsedi ve sarı evrak çantasını zarif bir davranışla açtı. İçinden çarşaf gibi yazılı bir kağıt çıkarıp Rasim Bey'in gözlerinin önüne tuttu. Rasim Bey dehşetle açılan gözlerini kağıt üzerinde gezdirdi ve kendi haberi olmadan doldurulup Yunan kuvvetleri kumandanına verilen bu kağıtta bütün Bergama zenginlerinin, Hürriyet ve İtilaf Partisi ilgililerinin, birkaç da zavallı hemşirenin imza ve mühürlerini gördü ve afalladı. Kocaman kağıdın üzerinde tam 50 imza ve mühür vardı. Tabur kumandanı kaymakamın şaşkınlık gösteren mimiklerini zevkle seyrediyor ve bu zavallı Türk idarecisinin acizliğine içinden kahkahalarla gülüyordu. İşte görüyorsunuz değil mi kaymakam bey? Biz buraya bir düşman gibi değil, bir hamit, bir dost olarak gelmiş bulunuyoruz. Kasabanızın bütün gayrimüslimleriyle söz sahibi Türk hemşerileri bizi 50 imzalı bir çağrı ile çağırdılar. Biz de bunun üzerine kalktık, buraya geldik. Biz İttihatçıların perişan ettikleri Türkiye'yi kalkındırmaya geldik. Rasim Bey en sonra bir Türk vicdanı taşıyordu. Bütün bu sözleri tiksintiyle dinledi ve kumandana karışık duygularla baktı. Yunan tabur kumandanı bir ara Ege'nin yetiştirdiği çok güzel bir Rum kızının kendisine ikram ettiği büyük bir tas ayranı içerken alaycı bakışlarla kaza kaymakamına bakıyordu. En sonra okumuş bir adam olan kaymakam bu bakışlardaki Fatih gurur ve çalımını görmemezlik edemezdi. Fakat artık iş işten geçmişti. Yeşilırmak kıyısında ihtilalciler. Bir işe ne denli çok insan katılırsa o iş o denli çabuk biter. Homeros. Saatte ancak 4-5 kilometre yol alan dolma tekerlekli bir Alman Benz otomobili Havza Amasya yolu üzerinde arkasında birkaç yayla araba olduğu halde sarsılarak, hırlayarak, horlayarak, yalpa vurarak, tökezleyerek sabahın alacakaranlığından beri yol almaya çalışıyordu. Ufacık yokuşlardan sonra fokur fokur kaynayan su değiştiriliyor, yeniden yol alınıyordu. Mustafa Kemal yine yanına doktorları Refik Bey ile İbrahim Talip Bey'i almıştı. 1919 yılı Haziran'ın 12. günü tanyeri ağrırken Havza'dan yola çıkmışlardı. Hoyrat Benz gürültüsüyle sözde gizli yapılması istenen yolculuğu bir gösteri haline getirmişti. Yol boyunca büyük bir sessizlik vardı. Yollarda hiçbir yolcu gölgesi görünmüyordu. Bütün bu dağlık ve ormanlık bölgeyi yalnız bir şeyin korkunun beklediği açıkça anlaşılıyordu. Her türlü eşkıyanın yanı sıra bir de siyasi Pontos çetelerinin varlığı buraları bu saatlerde kuş uçmaz, kervan geçmez bir çöl haline getirmişti. Mustafa Kemal sabahın serin ve uyarıcı havasında kendisini demir gibi duyuyordu. Doğrusu şuydu ki Havza'daki şifalı banyolara doyasıya girememiş, umduğu şifayı da bulamamıştı. Uzak ormanlardan silah sesleri geliyordu. Bir ara doğu ufku üzerinden göğe doğru bir kızıllık yükseldi. Kim bilir bu yakılan bir Türk köyünün alevleri miydi? Sonra tatlı bir mavilik gökyüzünde bir rüzgar gibi esti ve son yıldızları da söndürdü. Kuşlar, tek nota vahşi ve ürkek kuşlar, tek başına gezip dolaşmanın acı üzgünlüğünü seslerinde taşıyarak ötmeye başladılar. Kuytu ve henüz karanlık dere içlerinde bülbüller yorgun, acı ve tatlı sesleriyle ara sıra bir çıkış yapıyor, sonra yine meydanı tek ve basit notalı güzel tüylü küçük kuşlara bırakıyorlardı. Biraz uzaktaki küçük bir gölge beyaz gagaları ve kapkara gövdeleriyle bir sürü su tavuğu yüzüyor, sürü sürü kargalar aydınlık sesleriyle kafilenin başı üzerinden geçip ekilmiş ve sürülmüş tarlalara doğru uzaklaşıyorlar. Ağaç kakanlar irili ufaklı kalın gövdeli ağaçları çekiçliyorlardı. Mustafa Kemal'in altın yapağı'yı bulmaya giden idealist kafilesi bu güzel insansız topraklardan geçerken büyük bir üzüntü duyuyordu. Çalışkan Türk halkı korkudan bir köyden kasabaya, bir köyden bir köye gidemeyecek hale gelmişti. Vahşi silah seslerinden başka hiçbir şey buralarda baba yiğitlik taslayamazdı. Hala kafile Pontos düşünün bir cehennem haline getirdiği zengin, sevimli, doğa güzellikleri içinden geçmekteydi. Fakat bu zenginlik, sessizlik ve ıssızlık içinde karşılaşacakları herhangi bir tehlikeyi kolayca savuşturabilecek silahları vardı. Güneş yükseldikçe büyük bir insan kalabalığının kendilerini beklediği yere biraz daha yaklaşıyorlardı. Kuşluk vakti orada olabilirlerdi. Komiser İsmail ve arkadaşları gizlice havzaya gitmiş, Mustafa Kemal ile arkadaşlarının Amasya'da her an beklendiğini söylemişti. Artık Merzufan'dan havzaya sarkarak kendilerini kıstıracak İngiliz taburunun tehlikeli bölgesinden çıkılmak üzereydi. Artık Merzufon'daki İngilizlerle Samsun'daki İngilizlerin kıskacına girmek, kara düşü de silinmek üzereydi. Saat 9-10 arası Mustafa Kemal'in kafilesi Amasya'dan 4 kilometre uzaktaki gezirlik denilen gezinti yerine kendisini dört gözle bekleyen Amasya ileri gelenleriyle halkına ulaştı. Gezirlik kara suyun kenarında serin ağaçlığı ve içilecek güzel sularıyla tanınmış bir yerdi. Komiser İsmail Kesin'in Mustafa Kemal'e ağızdan ilettiği habere göre karşılaşmanın orada yapılacağı anlaşılmıştı. Yine Mustafa Kemal'in daha önceden Amasya'ya saldığı adamlarının ağzıyla kişiliği üstüne güzel bir propaganda yapılmıştı. Bütün Amasya halkı İttihatçısı, İtilafçısı, Çanakkale ve Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'yla ve daha çok onun Anadolu'ya değerli kişiliğiyle birlikte getirdiği kurtarıcı düşüncelerle ilgileniyordu. Bunun içinde bütün Amasya halkı yollara dökülmüştü. Onu görmek istiyordu. Amasya'nın sakin temposunu birdenbire kımıldatan, elektrikleyen, dalgalandıran büyük bir olayın başlamakta olduğunu sezen halk, yürekleri merak, umut dolu olarak gezirlike akın ediyordu. Mustafa Kemal'in dolma tekerlekli ve ancak hızlı bir yaya kadar yol alabilen benzi arkadaki arabaları biraz daha geride bırakarak gezirlikte durdu. Mustafa Kemal üstü açık arabadan ilkin ayağa kalkarak halkı gözden geçirdi. Gülümsedi, sonra inerek yol kenarına dizilen halkın gözlerinden gözlerini ayırmadan "Merhaba Amasyalılar!" diye sıcak ve gür sesiyle onları selamladı. Halk hep bir ağızdan "Sağ ol, çok yaşa!" diye karşılık verdi. İşte bu iş de olmuştu. Anadolu'dan bir şehir daha fethetmek üzereydi. Sırası gelecekti, günde 5-10 şehir bile fethettiği olacaktı. Halk bu genç ve yakışıklı paşadan hoşlanmıştı. Hepsi ilkin merakla baktığı halde şimdi yüzünde sempati ışıkları olarak bakıyordu. Genç paşa yol kenarında sıralanan ileri gelenlerin ellerini sıktı. Hallerini, hatırlarını sordu. Halk ömründe ilk kez bu denli yanlarına sokulup hal hatır soran bir paşaya rastlıyordu. Akıllıca bir reklam da yapılmış olduğundan Mustafa Kemal halka mistik bir güzellikle görünüyordu. Mustafa Kemal burada mola vermek istemiyordu. Amaç doğruca Amasya'nın içiydi. Şehirde buradakinden çok daha güçlü, çok daha büyük görülebilirdi. Doğanın içinde yalnız kalmış bir deha ile bir saka kuşunun kaderi arasında hiçbir ayrım olamazdı. Örgüt kalabalığın çok olduğu yerde yapılabilir, iş insan malzemesini kullanarak meydana gelirdi. Onun için onun ruhu dağlık, ormanlık ve ıssızlıktan bir an önce kurtulup insanı bol bölgelere, mübarek toprakların göbeğine doğru atılmak istiyordu. Halkı yeniden selamlayarak otomobile bindi. Motor homurdanarak çalıştı ve ileri atıldı. Yaylılar da sarsılarak arkasından yollandılar. Mustafa Kemal'in gözleri sol yandaki çayın her iki yanındaki yeşilliklere hayran takıldığı kaldı. Elma bahçeleri fundalıklarla örtülü yemyeşil dağın eteği boyunca Amasya'ya doğru uzuyordu. İrileşmeye yüz tutmuş henüz yemyeşil elmalık ağaçların dallarından pıtrak gibi sarkıyordu. Alt yandaki değirmenlerin gürültüsü çaydan teneke kutular içinde su kaldırıp elma bahçelerine giden harklara boşaltan bostan dolaplarının bir teviye gıcırtısına karışıyor, çayın hızlandırdığı yerlerden serinletici çağaltılar geliyordu. Amasya'ya yaklaştıkça bu dolapların gıcırtıları daha çoğalıyordu. Şimdi yol daha çok daralan bir vadinin sağındaki sırtın eteklerini sıyırarak geçiyordu. Kafile Kulüs Pete'ye geçti. Amasya'ya yaklaşmaya başladı. Yolun solundan akan Tersakan çayının ötede Yeşilırmak'la birleştiği yerde elma bahçelerinin üzerinde geliştikleri düzlük genişliyor, yeşillik bir doğa bayramı halini alıyordu. Kuş Köprü'ye vardıklarında Mustafa Kemal sağlı sollu Amasya'nın tepesine dikilen kül renkli yüksek dağların altında bunalır gibi oldu. Bu denli güzel doğa görünüşlerinin içinden geçip geldikten sonra sanki insan hayal kırıklığına uğruyor gibi oluyordu. Bu yalçın kayalıklar. Amasya şehrinin pek çok korkunç tarihi zorunluluklar süresince bir zaman için olsun korumak göreviyle görevlenmişti. Yoksa insanların kendilerine kalsaydı ölümsüz bir barış havası içinde daha açıklık, daha ferah bir yerde konaklarını kurmaya çalışırlardı. Kuş Köprü'nün ak taştan ayakları altından Yeşilırmak'ın pek azalmış olan yaz suyu kıyıdaki söğüt ağaçlarının ve yemiş ağacı yığınlarının vurmasıyla yemyeşil akıyordu. Kıyılarda durgunlaşan bu suda tatlı yeşillikleri kocaman söğüt ağaçlarıyla alaca gövdeli ve çarpıntılı yapraklı akçakavaklar baş sağa duruyor. Akçakavaklar baş aşağı duruyor, böylece kıyının yeşilliğine düş gibi yumuşak bir yeşillik bölgesi daha katıyorlardı. Demek ki Yeşilırmak biraz da bunun için Yeşilırmak'tı. Mustafa Kemal Kuş Köprü'nün başında otomobilden inerek köprüyü yayan geçti. Köprünün öbür başında Külüs Tepe'ye ve Gezirlik'e yetişemeyen çoluk çocuk, kadın kız, ihtiyar bir yığın Amasyalı toplanmıştı. Paşa burada elden geldiğince tatlılaştırma ve dost tonlar koymaya çalıştığı sesiyle hepsine bir "Merhaba" çekti. Sonra beşer onar hatırlarını sordu. Gönül alıcı sözler söyleyerek yürüdü. Öteki arkadaşları da arabalardan inmiş onun arkasından yürüyorlardı. Yaşlı kadınlar yüksek sesle onun ömrüne dualar ediyor. Çocuklar yüzlerinde bir bayram sevinciyle onu seyrediyorlardı. Böylece tozlu bir yoldan iki yanını kuşatmış halk toplulukları arasından geçerek hükümet konağına vardı. Amasya'nın bütün düşünen başları ve ileri gelenleri büyük salonda toplanarak Mustafa Kemal'in konuşmasını dinlediler. Halk Mustafa Kemal'in İstanbul'dan hükümetinin çizdiği çizgiden dışarı taşmış, ona karşı baş kaldırmış olduğunu biliyordu. Bunun için Hürriyet ve İtilaf Partisi'nden olanlar salona somurtkan yüzleriyle girmişler, pusuda bekler gibi bir hal almışlardı. Mustafa Kemal gözlerinin pek işleyici ve içten bakışlarıyla salondakilerin dostluğunu kazandıktan sonra şunları söyledi. Aziz Amasyalılar, padişah ve hükümet İtilaf devletlerinin elinde esir vaziyettedir. Memleket elden gitmek üzeredir. Bu kötü vaziyete çare bulmak için sizlerle işbirliği yapmaya geldim. Hep beraber aziz vatanımızı ve istiklalimizi kurtarmak için bütün gayretimizle çalışacağız. Efendiler, İzmir'in daha sonra Aydın'ın işgali gelecekteki tehlikeyi daha açık göstermiştir. İşgal ve ilhak gibi hadiseler asil milletimizin kalbini parçalıyor. Memleketimizin tamamen muhafazası için mitingler yaparak milli heyecanı çok canlı bir şekilde göstermek lazımdır. Tahammülü imkansız olan bu acıklı vaziyet karşısında derhal bir teşkilat kurmak ve büyük devletlerin mümessillerine tesirli telgraflar çekmek lazımdır. Amasyalılar, burası Havza'dan ötesi Pontos oluyor. Sivas'ın olduğu Ermenistan'a katılıyor. Memleket İngiliz mandası altına giriyor. Tarihi büyük Türk milleti böyle bir esareti kabul etmez. Milletimizin tarihi şerefi vardır. Muhterem Amasyalılar, memleketin her tarafından ateşli çalışmalar başladı. Türk vatanseverlerinin gayretiyle garp şehirlerimizde milli cepheler kuruldu. Cenup'ta Fransızlarla el birliği yapan Ermenilere karşı bir Adana cephesi teşkil edildi. Kuvvetli çetelerimiz Fransız ve Ermenilere saldırmaya başladılar. Erzurum'da Ermenilere karşı mücadele başlamıştır. Amasyalılar, ne duruyorsunuz? Burada da mutlaka her türlü haklarımızı korumak üzere bir müdafaa-i hukuk cemiyeti kurmalıyız. Amasyalılar, düşmanların Samsun'dan yapacağı herhangi bir ihraç hareketine karşı ayaklarımıza çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanı en son kayasına kadar müdafaa edeceğiz. Allah milletimize mağlubiyeti gösterirse bütün evlerimize, mallarımıza ateş verecek ve vatanı bir harabezara çevirerek hoş bir çöl halinde düşmana bırakacağız. Amasyalılar, buna hep beraber yemin edelim. Amasyalılar göğüs dolusu haykırdılar. Bütün Amasyalılar emirlerinizi bekliyor paşam. Mustafa Kemal de coşmuştu. Sağ olun Amasyalılar, zaferi kazanacağız, vatan kurtulacaktır diye bağırdı. Mustafa Kemal hükümet dairesinden arkadaşlarıyla yemek yiyip dinlendikten sonra akşamüstü Amasya'nın yukarısında Saray Düzü denen yüksek bir yerde bulunan kışlaya çıktı. Komiser Osman Çağan'a çağırarak miting için yazdığı yazıyı Beyazıt Camii vaizi Abdurrahman Kamil Efendi'ye gönderdi. Ertesi günü Cuma'ydı. Kağıtta yarınki Cuma namazında vatanın kurtuluşu için tıpkı Havza'daki gibi bir vaaz verilmesini istiyordu. Komiser Osman Çağ'ın bu kağıdı götürüp Abdurrahman Kamil Hoca'ya verdiğinde hoca sonsuz sevindi ve bunu göstermek için de kağıdı öptü, başına koydu ve şöyle dedi. Başım gözüm üstüne, bu işi seve seve yaparım. Ertesi gün Cuma sabahı kalabalık bir Amasya heyeti Amasya'nın üstünde kışlanın idadi okulunun ve memleket hastanesinin yan yana bulunduğu Saray Düzü denen yere çıktılar. Mustafa Kemal ve arkadaşları geceyi kışlada geçirdiler. Orada hastanenin bitişiğinde tek penceresi şehre bakan ve önünde genç kavak ağaçları yükselen boş bir oda vardı. Mustafa Kemal burasını ihtilacı çalışmaları için bir büro halinde kullanmaya başladı. Buraya sonradan karanlık oda denilmesinin nedeni kısaca şuydu. Gerçekten karanlık, perişan, zavallı, fakirce bir odaydı bu. Mustafa Kemal burada bayağı bir tahta masanın başında oturmuş, ev sahibi olarak heyeti bekliyordu. Heyet geldi, odayı doldurdu. Gelenler ittihatçılar, itilafçılar, yansız hemşerilerdi. Oturdular. Mustafa Kemal hepsinin elini hararetle sıkarak hal ve hatırlarını sordu. Ondan sonra kendisine gerek ittihatçı, gerekse itilafçılarca sorulan sorulara karşılık vererek ''Ortada ittihatçılık, itilafçılık yoktur. Memleket meselesi vardır.'' dedi. Sonra hükümetten korkarak dağda bayırda saklanıp kaçak gezen bütün ileri gelen ittihatçı hemşerileri çağırdı. Bundan böyle parti kavgalarının bittiğini, herkesin el ele vererek ortaklaşa düşmana karşı savaşması gerektiğini anlattı. Hepsini kendi çevresinde toplu olarak çalışmaya çağırdı. Amasya heyeti bu uğurlu cumayı yeni bir dönemin başlangıcı olarak benimsedi ve yürekleri Mustafa Kemal'in sarışın sıcaklığı ve geleceğin güzel umuduyla dopdolu olarak beraber aşağı Beyazıt Camii'nde öğle namazını kılmaya ve vaaz dinlemeye indi. Namaz kılındıktan sonra camiyi tıklım tıklım dolduran halk pek meşhur bir vaiz olan Abdurrahman Kamil Hoca'nın vaazını dinlemeye hazırlandı. Mustafa Kemal bu vaazı caminin sol kayyumluğunda oturarak dinlemeye hazırlanmıştı. Abdurrahman Kamil Efendi, Mustafa Kemal'in konuşmalarından da aldığı esinle şöylece özetlenen vaazına başladı. Ey ahali! Milletin şeref ve haysiyeti, istikbali hakikaten tehlikeye düşmüştür. Bu felaketten kurtulmak için icap ederse vatanın son bir ferdine kadar ölmeye göze almak lazımdır. Bu noktada büyük milletimizin azimle, imanla beraber çalışması lazımdır. Artık padişah olsun, halife olsun, ismi, ünvanı her ne olursa olsun, hiçbir şahsın ve makamın hikmeti mevcudiyeti kalmamıştır. Yegane çare, halas, halkın doğrudan doğruya hakimiyeti eline alması ve iradesini kullanmasıdır. Hep beraber Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında toplanarak vatanı kurtaracağız. 12 Haziran'da Amasya'ya varan Mustafa Kemal, 13 Haziran'da Beyazıt Camii'nde bu ihtilalci vaazı verdirmiş, ayın 14'ünde de Amasya yurtseverlerini karanlık odaya toplayarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdurmuştu. Mustafa Kemal henüz havzadayken Amasya'da bir olay geçmişti. Bu Mustafa Kemal'in Amasya'ya doğru uzanacak yolunu kesmek içindi. 1919 yılı Mayıs'ının sonlarına doğruydu. İngilizlerin Samsun temsilcisi ve Pontosçuların baş yardımcısı Yüzbaşı Solter Amasya'ya gelmiş, hükümet konağının hemen önünde bulunduğu Komiser İsmail Kesin'e gözdağı vermek üzere şöyle çıkışmıştı. Hepinizi tutup Malta'ya süreceğim sizin. Neden? Demeye vakit kalmadan mutasarrıfın nerede bulunduğunu sormuştu. Mutasarrıf Sırrı Bey'le daha önce geçmiş bir olaydan dolayı paylaşılacak kozu vardı. Merzifon'daki İngiliz subayları bir gün bir Pontoslu Rum tercümanla çıka gelip bütün hapishanenin boşaltılarak mahkumların serbest bırakılmasını istemişlerdi. Mutasarrıf İngiliz subaylarına bağırarak şöyle karşılık vermişti. Bu mahpusları buraya İngiliz hükümeti sokmamıştır. İngiliz subayları en sonra mahpuslar arasında bulunan Hintli bir Müslümanla arkadaşının çıkarılmasını istemişlerdi. Sırrı Bey buna da evet dememiş ve İngilizler ta İstanbul hükümetinden emir çağırtarak karıları İtalyan tabasından olan iki mahpusu en sonra serbest bıraktırmışlardı. İşte Solter, hepinizi Malta'ya sürdüreceğim diye tehdit savururken mutasarrıfın dikbaşlılığını da anlatmak istemişti. Mustafa Kemal Amasya'ya doğru yola çıkmadan önce burasını İngilizlere eğimli bir şehir halinde göstermek isteyen Solter, Sırrı Bey'i de ürküterek hemen köprü başında ve hükümet konağının yanı başında bulunan saat kulesine İngiliz bayrağını çektirmişti. İngiliz bayrağının saat kulesinde dalgalandığını gören Amasyalılar küplere binmişti. İlk milli öfkeyi ve heyecanı duymuşlardı. Bir koluyla bir gözünü Dünya Savaşı cehenneminde yitiren Malül Gazi Topçu Yüzbaşısı Cevat Bey fırtına gibi belediye binasına girmiş ve belediye başkanı ile oturup konuşan Solter'le tercümanına şöyle çıkışmıştı. Bu bayrak ne? Biz muharebe meydanlarında bunun için mi savaştık? Bunun için mi kolumuzu, bacağımızı, gözümüzü kaybettik? Tek gözü öfkeden kan çanağına dönen Gazi Cevat Bey'i güçlükle durdurdular. Dışarıda gittikçe kalabalıklaşan ve bayrağı saat kulesinden indirip parçalamak isteyen halk bir hadise çıkarmak üzereyken Kadı Ali Hikmet Berke Efendi çıka gelmiş ve olayı şu sözlerle önlemişti. Sakin olun kardeşlerim, Allah büyüktür. Böyle asil bir milletin memleketinde böyle alimler, evliyalar yatağında yabancı bayrağa dalgalanamaz. Çok gariptir, o sırada sabahtan beri esen kuvvetli bir rüzgar korkunç bir kasırga haline gelmiş, damlardan kiremitleri uçurmuş, ağaçların dallarını kırmış, havadaki kuşları yerlere çarpmıştı. Solter'in astırdığı İngiliz bayrağı da bu arada yırtılıp parçalanmış ve yeşil ırmağa doğru uçup sürüklenmişti. Solter tam anlamıyla paniğe uğramıştı. Halkın bir fırtına gibi kabaran ve tehdide başlayan ruhunun yanı sıra doğa güçleri de yardıma gelmiş ve bu Amasya halkınca Tanrı'nın bir mucizesi olarak kabul edilmişti. Bundan sonra Solter'e otomobiline atlayıp Amasya'dan kaçmaktan başka yapacak bir nesne kalmamıştı. 8. ayrımın sonu, sayfa 134.